Ayrım 38.
Bu toprakların işlenmesinden en vahşice cinayetlerin işlenmesine kadar çok geniş bir yelpazede böyle yapılıyordu. Egemen veya güç sahibi olmak demek her şeyden önce tüm işlerini bir başkasına yaptırtmak demekti. Gücün oluşturduğu hiyerarşide sosyal yaşamdaki bütün etkin katmanlar tüm işlerini kademeli olarak piramidin sosyal tabanındakileri yıkıyorlardı. Nihayet toplumun en zayıfları toplumun bütün yükünü taşımak zorunda kalıyor ve bu zayıflık indirgemesi en uçtaki bireylere kadar uzanıyordu. Uçtaki en zayıf bireyleri ise elbette ki kadınlar oluşturuyordu. Doğu Karadeniz'de kadın her yaşta ikinci sınıf aile bireyidir. Çilesi itilip kakılması bitmez. Evin bütün yükünü omuzlamış olmasına rağmen kahvede pişpirik oynayan kocasının hakaretlerine hedeftir. Bütün gün kahveden çıkmamış bulunan kocasının hakaretlerine tepki dahi göstermez. Erkeğin yörenin bitmeyen yağmurundan korunmak için her an yanında bulundurmak zorunda olduğu şemsiyesini karısının arkasındaki bahsedilen tam anlamıyla yük sepetidir Murat Çuculcu sepete koyarak çarşıya pazara gittiği çok görülür. Hem de karısının önünde yürüyerek. Kadın için bu bir onur kırıcı olay değil, bilakis şeref getiren bir hizmettir. Atmaca, Mehrecai Özgün, Baskı Fatih Ofset, sayfa 31. Sicilya'da ve Doğu Karadeniz'de toplumun alt katmanlarındakiler tıpkı sırtındaki sepette diğer yüklerle birlikte önde giden kocasının şemsiyesini taşıyan kadınlar gibi egemenlerin ve yerel güç odaklarının verdikleri en zorlu, temiz veya kirli mafyos görevleri üstlenmeyi bir şeref kabul ediyorlardı. Zira bu şeref egemenlerin ve güç odaklarının alt katmanlar tarafından kimlik altlarına yerleşmiş bulunan virtularından kaynaklanıyordu. Her iki toplumun birbirine benzeyen virtü algılamasının veya üst kimliğinin vazgeçilmez ilkelerinden en başta gelenini ateşi maşa ile tutmak davranışı teşkil ediyordu. O kadar ki bu anlayış Sicilya-Doğu Karadeniz ortak davranış biçimi olarak bir erkek meşgalesi, hobisi olan avcılığa bile yansıyordu. Kuzey Afrika'dan Sicilya'ya geçen Arap Bedevi Berberi mafyos karakterinin bir ürünü olarak adaya yansıyan ve oradan da Doğu Karadeniz'e sıçrayan Araplarda doğan atmaca ile kuş avcılığı mafyos kimliğin bir dışa vurumunu ifade ediyordu. Arap Sicilyen Doğu Karadeniz'de avını tüm toplumlarda başvurulan yöntemle yani silah kullanma becerisiyle değil avlanacak kuşa karşı arkasına kendi güç ve desteğini koyduğu bir başka kuşu kullanarak ele geçiriyordu. Arap Sicilyen Doğu Karadeniz'i kendi nişancılığı veya doğrudan av hünerleriyle değil, avlanacak kuşa karşı bir başka yırtıcı kuşu kullanmanın hüneriyle övünüyordu. Atmaca ile bıldırcın avı, Arap Doğu Karadeniz'i mafyos karakterinin ortak paydasına Sicilyen mafyos karakterini yerleştiriyor ve bu üçlü av dünyasına katılımı Sicilyalı olan atmacanın soyunda odaklanıyordu. Bu tutkunun atmaca ile avcılık tutkusu nereden, nasıl ve ne zaman yöreyi sardığı, bu derece etkilediği konusu tarihin derinliklerinde kaybolmaktadır. Konuya ilişkin yazılı kaynakların bulunmayışı bu avın orijini hakkında kesin bir yargıya varmamıza imkan vermemektedir. Ancak bu işin Roma devrinde Sicilya adasının bu yöreye Doğu Karadeniz'e intikal ettiği ve bilhassa göçler ve istilalar sebebiyle Orta Asya Türklerinin sistemi geliştirdikleri şeklinde inandırıcı söylentiler vardır. Atmaca, adı geçen eser, sayfa 42. Arap, Sicilyen, Doğu Karadeniz'i toplumların sosyal yapılanmalarında gözlemlenen egemenler, işbirlikçiler ve tabandakiler olgusu bağlamında toplumsal kimlik altı kendisini atmacaya yüklediği işbirlikçi rolüyle özdeşleştiriyor, adeta yücelterek şereflendiriyordu. Zira atmaca bu işi yaparken başkası için değil, kendisi bir bakıma kendi virtüsü için yapıyordu. Atmaca karakteri itibariyle ormanların külhan beyisi, fizik yapısı itibariyle en yakışıklı kuşudur. Atmaca, adı geçen eser, sayfa 43. Arap, Sicilyen, Doğu Karadenizli mafyos kimliği ve idealize ettiği kimlik altı, onu atmacanın saygın ve şerefli kimliğiyle örtüştürüyordu. Onun av dünyasındaki korkutucu, ürkütücü ve öldürücü kimliği, Arap Sicilyen Doğu Karadeniz'in sosyal yaşamda amaçladığı ve gerçekleştirdiği mafyoz kimlik pozisyonu ile ve toplumun savunmasız diğer unsurla ona verdiği tepkiyle şöyle özdeşleşiyordu. Atmacanın geçtiği yerlerde diğer kuşlar can derdine düştüklerini belirleyen ıslık sesleri eşliğinde çalıların arasına saklanırlar. Bütün kuşların etkin silahı pasifize olmaktır. Atmacanın ava daldığı zamanlarda ortada kalanlar bir taş gibi yerlerinde hareketsiz dururlar. Yani pasif korunmanın temel şartlarına en önemlisini yerine getirirler. Atmaca, adı geçen eser, sayfa 43. Arap Sicilyen Doğu Karadenizli mafyoz kimliğin avda başvurduğu bu yöntem aslında onun sosyalizasyon, güç, hiyerarşi oluşumunda da belirleyicilik ve ideal teşkil eden virtu anlayışının yansımasından başka bir şey değildi. Unutmamak gerekir ki Megalo Larkari olayı Doğu Karadeniz virtusunun bilinçaltına, kimlik altına yerleşiyor, tarihin değişik dönemlerinde yeri geldikçe tekrarlanmaktan geri kalmıyordu. Üst kimliğin virtusu altında alt kimliğin tüm dokunulmazlık ve çirkinlikleri başarılı şekilde gizleniyordu. Kaldı ki virtu sahibi Romalı egemenlerin yönetim anlayışı da o virtuyu taşıyamayacak kadar çürük, çirkin, aşağılık, gayri insani ve gayri ahlaki bir içerik taşıyordu. Nasıl ki Romalı egemenlerin üst kimlik virtusu yerel güç odaklarını örnek oluşturuyorsa, aynı şekilde kirli yönetim anlayışları da benimsenen ve kalıcılık kazanan örnekler oluşturuyordu. Bu yönetim anlayışıyla da özdeşleşiyor, yerel disiplin içinde kendisini yasallaştırarak geçerli kılıyordu. Yalan, soygun, cinayet, hile, entrika, desise, gasp, hırsızlık, haraç ve benzeri kirli yöntemleri içeren bu yöntem anlayışı, 200'lü egemen otoritelerin teşvik etmesiyle giderek hünere dönüştürülüyor, inceltiliyor ve rafine bir nitelik kazanıyordu. Sicilya gibi Doğu Karadeniz'e de bu oluşumun kökeninde sürekli işgaller, işgalcilerle işbirliği yapanlar, elverişsiz doğa koşulları, topraksızlık, toplumsal bakımdan çağa paralel bir gelişme gösterilememesi ve sürekli göçler büyük rol oynuyordu. Konuyu biraz daha irdelemek gerekirse Doğu Karadeniz ahlak anlayışını kökenini ararken Kafkasya ahlak anlayışının izlerini sürmek gerekiyordu. Kafkasya ahlak anlayışının ana esaslarını ise hiç de iç açıcı olmayan bir tablo çizerek Evliya Çelebi tek tek aşiretlerin adlarını da vererek ortaya şöyle koyuyordu. Rabşe iskelesine vardık. Şu beş iskele hep Mekrelistan sınırındadırlar. Mevsiminde bezirgen gemileri buralara tuz, kap, kaçak, silah getirip kız ve oğlan ile değişirler. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 99. Fahşe çayının doğu tarafı baştan başa Asi Mekrelistan köyleridir. Batı tarafı Abazaların Çaçlar aşiretinin diyarıdır. İki tarafı da çok ormanlık olduğundan Abazalar Mekrileri, Mekriler de Abazaları çalıp bezirganlara satarlar. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 100. Çaçlar aşireti Mekrilce söyleşirler. Beyzadeleri vardır. 10.000 kadar güçlü kuvvetli askere maliktirler. Hepsi bir mezhepte değildir. Harami ve bahadır bir kavimdir. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 104. Keçler aşireti. Bu keçlerin 10.000 askeri olup çoğu atlıdır. Ulu bir kavimdir. Gayet zengin hırsızdırlar. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 105. Artlar. Kızları gayet çoktur. Mezhep nedir, kitap nedir bilmezler. Sutşe vilayeti. Art kabilesi bunlara aman verdiğinden artlar iskelesine esir ve bal mumu getirerek ticaret yaparlar. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 106. Kamış aşireti. Melek Ahmet Paşalı Kamış Mehmet Ağa bu kabiledendir. Bunlar defalarca art kavmini bozup beylerini esir etmişlerdir. Çünkü bu abaza birbiriyle cenk edip evlat ve avretlerini çalarak esir satıp bu yüzden geçinirler. Hırsız olmayan adam bu kavim yanında uğursuz ve bahtsız sayılır. Bunun için hayırsız olmayanları meclislerine komadıkları gibi kızlarını da vermezler. Çünkü halkı asidirler. Suçeler aşireti. Bu gemilere temiz gulamlar yani delikanlılar yağ, bal mumu, muşamba, zerdova, bal vererek karşılığında yazdığım eşkıyadan alırlar. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 107. Cembe aşireti. Bütün elbise, kilim, kebe ve keçelerimizi verip cariyeler ve delikanlılar aldık. Hakir dahi abaza gulam aldım. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 107. Bozoduk aşireti. Abaza Bozodoku ile Çerkes Bozodoku arasında Obor Dağı denilen yüksek dağ vardır. Birbirlerini basıp evlatlarını çalarlar. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 108. Osoviş aşireti. Garibi şu ki bu abaza taifesi ekseri beylerinin leşini sanduka benzeyen bir ağaç içine koyup bir yüksek ağacın tepesindeki çatal dalına mıhlayıp başı ucundan da bir delik bırakırlar. Fasit kanaatlarınca o delikten cennete bakarmış. Sonra o delikten nice 100.000 bal arısı girip abaza leşinin koltukları ve budu arasında bal yaparlar. Mevsiminde sandığın kapaklarını açıp kıllı kıllı tulumlara doldurup satarlar. Halk abaza balıdır diye birbirini parçalayıp alırlar. Fakat kötülüğünü bilmezler. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 108. Aşkılı aşireti. Bunların da bir beyi olup 2000 kadar adamları vardır. Ama hırsız müflis kavimdir. Bütün abazalar bunların şerrinden korkarlar. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 108. Sicilya adasında uzun bir Hristiyanlık döneminden sonra 200 yılı doğrudan, 200 yılı da dolaylı olarak İslam egemenliğinin hüküm sürmesi sonucu sosyal yaşamda ve geçerli değer ölçülerinde önemli değişiklikler meydana geliyordu. 800-1200 yılları arasında Avrupa'da henüz Hristiyan taassubunun karanlık zamanları, Orta Çağ karanlığı hüküm sürerken Sicilya adasında İslamiyet Hristiyan taassubuna oranla daha dünyevi bir yaşam öneriyor, daha fazla özgürlük vaat ediyordu. Bu nedenle Sicilyalılar Hristiyan taassubuna karşı İslam yaşam tarzına daha fazla ilgi gösteriyor, nispeten daha fazla özgürlük onları Müslümanlaştırmasa bile cezbediyordu. Doğrudan egemenlik sırasında İslami yaşam tarzını ve hukuk sisteminin Hristiyan taassubundan daha fazla dünyevi yaşama imkanı tanıması nedeniyle Sicilyalılar yaşamlarına nüfuz eden İslami kurumları ve sosyal etkilerini tek kalemde bir kenara bırakmıyorlardı. Sicilyalılar Hristiyanlıklarını muhafaza ettikleri halde İslam ahlak anlayışıyla bu anlayışa dayanan İslam hukukunu benimsemeseler bile içlerine sindirebiliyorlardı. 1200'lü yıllardan itibaren Orta Avrupa'dan gelen Hristiyan akıncıları adayı tekrar ele geçiriyorlardı. Fakat özellikle 2. Friedrich adayı aldıktan sonra Hristiyan yönetimler mevcut İslami düzeni yok etmiyor, sadece bu düzenin üzerine Hristiyan bir örtü örterek kişileri ve kurumları sahipleniyordu. Bu uygulamada Sicilya mafyoz toplum yapısının özündeki çifte ahlak, çifte hukuk yapılanmasının temel dinamiğini oluşturuyordu. Doğu Karadeniz'de benzer değişim Romalıların Hristiyanlaştırma politikalarıyla başlıyor, uygulamanın Bizans döneminde yoğunlaşmasıyla sürüyordu. Trabzon İmparatorluğu bu politikada bir değişiklik yapmıyordu. Bu nedenle Hristiyanlaştırma işlemi 13. yüzyılın başına kadar devam ediyordu. Önce Araplar, sonra da Türklerle gelen İslamiyet yerli topluluklar üzerinde o denli de etkili olmuyordu. Ancak 13. yüzyıl başına itibaren Türk boy ve aşiretlerinin bölgeye yerleşmeye başlamasıyla beraber İslamiyet sadece Doğu Karadeniz bölgesine değil Kafkasya'da da etkili olmaya ve giderek yayılmaya başlıyordu. Nitekim 15. yüzyılın ortalarına doğru Doğu Karadeniz bölgesinde yönetim Hristiyanlığını muhafaza ederken siyasi egemenlikle birlikte İslamiyet avamda hakim olmaya başlıyordu. Ne ki Hristiyanlık Gürcülerin etkinliği arasında pozisyonunu muhafaza etmeye çalışıyordu. Özellikle Gürcülerin uzantısı olan topluluklarda bu Hristiyan dinsel etki kendisini ciddi biçimde hissettiriyordu. Tüm bunlara karşın Trabzon'un 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı egemenliğine dahil edilmesiyle önemli bir aşamaya geliniyor ve her alanda yepyeni bir dönem başlıyordu. Sonra Abaza Megrel ahlakı. Trabzon'un alınmasıyla birlikte Doğu Karadeniz bölgesinde hızlı bir Türkleşme ve Müslümanlaşma süreci başlıyordu. Bu süreç buradaki yerel güç odaklarını nasıl etkiliyordu? Yerel güç odaklarının yapısında bir değişim yaşanıyor muydu? Doğu Karadeniz mafyoz toplum yapısı Türk-İslam yaşam tarzına geçmeden önce hangi odaklardan etkileniyordu? Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u alarak Trabzon İmparatorluğunu sona erdirmesi Doğu Karadeniz'in toplumsal yapısını temelden etkiliyordu. Yeni oluşumun en önemli örneğini Trabzon'un demografik yapısında meydana gelen değişim gösteriyordu. Şehrin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Trabzon'un eski sakinlerinin %30'unun sahil mahallelerinde, Meydan-ı Şarki, Aya Filbo, Yeni Cuma gibi semtlerde ve sur dışında oturmasına izin veriliyordu. Halkın diğer kısmının bir bölümü İstanbul'a gönderiliyordu. Bir bölümü de köle ve hizmetçi olarak askerlere dağıtılıyordu. 800 Hristiyan çocuğu ise acemi oğlanı yazılıyordu. Komnenoslar Sarayı Trabzon Sancakbey'i konağı oldu. Umumiyetle nerede güzel çiftlik veya müstahkem bir mevki varsa sahibi kovularak yerine bir Türk geçirildi. Osmanlıların Kafkas ellerini fethi 1451-1590 Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu Atatürk Üniversitesi yayınları No. 358 Sevinç Matbaası Ankara 1976 sayfa 32. Trabzon'u ele geçiren Osmanlı yönetimi Doğu Karadeniz'deki faaliyetlerini hızla Kafkasya'ya doğru yayıyordu. Nitekim 1479 yılında Kürtün, Torul, Çamça, Gümüşhane bölgesi Osmanlı mülküne katılıyordu. 1516 yılı kayıtlarına göre Osmanlılar bu bölgede Komnenlerden, doğudaki yerli derebeylerden ve güneybatıdaki Torul birliğinden alınan yerlerle büyük bir Trabzon sancağı oluşturuyorlardı. Sivas, Rum vilayetine bağlanan sancak 16 nahiye ve bölgeden oluşuyordu. Bu nahiye ve bölgeler şöyle sıralanıyordu. Trabzon merkez nahiyesi, Macuka veya Maçka nahiyesi, Of, Katakor, Atina, şimdi Pazar ilçesi, Laz, Arkave veya Arhavi, Viçe, Kopa, Makriyalu, Kemalpaşa, Vilayeti Bagobit, Hopa Kemalpaşa arasındaki 5 köy, Konya, Gönüye Gönye Kalesi çevresi 5 köy, Vilayeti İskele, Artvin ilçe merkezi Borçka, Kostanik, Çat, Çençe, Lazet, Manat, Bakret, Şikandora adlı 7 köy, Vilayeti Çepni, Giresun Kalesi çevresi, Yağlıdere, Vakfı Kebir ve Tonya çevresi, Kürtün, şimdiki Harşit ile Kürtün bölgesi, Vilayeti Torul, 71 köy vardır. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu, adı geçen eser sayfa 48-49. Osmanlılar sadece Trabzon'a ve Doğu Karadeniz bölgesine ilgi göstermekle kalmıyordu. Doğu Karadeniz bölgesinin bir devamı olan Kafkasya'da gözlerini dikmiş bulunuyordu. Kafkasya denilince akla ilk olarak Abazya, ki bunlar Ortodoks Hristiyanlardı, ile Bagratların Dadyan Megrel kolunun elinde bulunan Batı Gürcistan geliyordu. Osmanlılar 1451 yılında 50 kadırga ile Cenevizlere göre 1454'te 56 gemilik donanma ile buralara gelerek egemenlikleri altına alıyorlardı. Çeşitli politik, siyasi ve askeri dalgalanmalara karşın bu bölge 1828 yılına kadar 375 yıl boyunca İstanbul'a bağlı kalıyordu. Ancak iklimi yaramaz, sıtması bol ve insanları yabani ve çok hırsız olan Abaza ile Mekrel, Dadyan bölgelerinde Osmanlılar sancak ve benzeri idare düzeni de kurmayıp hiçbir Türk halkını yerleştirmedikleri gibi oralar halkını kendi oymak ve boy beylerin idaresinde saray ve konaklara cariye ve köle yetiştiren bir çeşit esir bölgeleri olarak kendi hallerine bırakmışlardır. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu, adı geçen eser sayfa 9. Her ne kadar Abhazya ve Megrelistan'a Türkler iskan edilmiyor ve böylece ilişkiler asgari düzeyde tutuluyorsa da, özellikle cariyelik ve kölelik yoluyla gerçekleşen geçişler ve meydana gelen karışımlar, eleştirilen Abhaz-Megrel anlayışının da yayılmasına yol açıyordu. Nitekim Doğu Karadeniz bölgesi bu oluşumdan şiddetle etkileniyordu. Bu arada Doğu Karadeniz'e göç yoluyla ulaşan Abhaz-Megrel ahlak anlayışı konusunda çok önemli ve ilginç kayıtlara da rastlanıyordu. Belgrad 2. Tercümanı Osman'ın 1751'de Latinceden çevirdiği Atlas Tercüme-i Risale-i Coğrafya'da Esad Efendi Kütük Sayık 2041 yıl 152 AB'de şöyle deniyor. Gürcistan'ın Karadeniz semtinde olan kıtada kamil hırsızlara ziyadesiyle ikram edip şahbaz yiğit derler. Avratları dahi pek fahişidir ve birbirine karışırlar. Babası oğluna hırsızlık ve anası kızına kahpelik öğredir. Megrer vilayetinde şehir yoktur. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu, adı geçen eser sayfa 9. Kaldı ki 1555 yılında İstanbul'a gelen Megrel ve İmeret Kralı Dadyan ile maiyetini gören Avusturya Büyükelçisi Busbek de Megrel ahlak anlayışı konusunda ilginç bilgiler veriyordu. Busbek, Dadyan için Kolçiyanların kralı diyor ve şunları kaydediyordu. Kralın adı Dadyan'dır. Çehresi vekarlı, uzun boylu bir adamdır. Fakat bütün rivayetlere göre medeniyet itibariyle aşağı bir derecededir. Kalabalık fakat pejmürde kıyafetli maiyetiyle İstanbul'a geldi. Kolçiyanlara şimdi İtalyan'dan Migrelyan diyorlar. Türk Mektupları, Buzbek, Remzi Kitabevi, Sertel Matbaası, İstanbul 1939, sayfa 164. Buzbek, bunların Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki alanda yaşayan bir kabile olduğunu belirtiyor. Kendilerini artık Gregorian, Gürcü dediklerini vurguluyordu. İddiaya göre İberyalılar Dadyan'ın babasını öldürdükleri için o da İstanbul'a gelerek Osmanlılardan yardım istiyordu. Buzbek'in kayıtlarına göre Megreller verimli topraklarda yaşıyordu. Buğday ile arpa dışında tüm ürünler bol bol yetiştiriliyordu. Örneğin berbat yöntemlerle darı ekildiği halde o denli fazla yetişiyordu ki 2 yıl boyunca tüketiliyordu. Megretler aralarında çok az para kullanıyorlardı. Gümüş sikke görenlerin sayısı az da olsa bulunuyor fakat altın sikke görene çok ender rastlanıyordu. Mübadele yoluyla ticaret yapıyorlardı. Ancak kral başına buyruk ve istediği gibi hareket ediyordu. Memlekete gümüş girecek olursa hepsini kiliselerine tahsis ediyorlar. Gümüşü eriterek haç vesair tezyinat haline sokuyorlar. Kral tensip ettiği zaman bunları menfaati amma mülahazasıyla tekrar eritiyor ve kendi maksadına göre kullanıyor. Buzbek, adı geçen eser sayfa 166. Megrellerin herkese kabul ettirdikleri adetlere, geleneklere göre Megrelistan'a ayak basan her tüccar krala bir armağan sunuyor, buna mecbur tutuluyordu. Kral bu hediyeyi kabul ediyor ve onu ziyafete alıkoyuyordu. Ziyafet sofrası her türlü yiyecek ve içecekle donatılıyor, sofranın başında da kral oturuyordu. Kadınlar erkekler gibi onlar kadar içiyor, bu sırada şuh kahkahalar atarak göz süzüyorlardı. Megreller kimi tuhaf adetlerinde övünç vesilesi yapıyorlardı. Burada o kadar boş vakit vardır ve yiyecek o kadar boldur ki ahlak seviyesi yüksek değildir ve iffet nadir bir şeydir. Bir koca misafiri karısına yahut bir birader hemşiresine takdim eder. Bunu misafirden hoşlanırsa ve ona tatlı bir zaman geçirtmek isterse yaparlar. Çıkacak neticeye o kadar lakayttırlar ki karıları cazibeli bir kadın olduğunu ispat ederse bunu iftihar edilecek bir şey telakki ederler. Buzbek adı geçen eser sayfa 168. Megreller kızlarının da henüz çocuk yaştayken anne olmalarını yadırgamıyorlardı. Genç kızlar da pek sıkı bir nezaret altında değildirler. Onun için içlerinde kadınlık çağına erişip de iffetini muhafaza edebilmiş olanı pek azdır. 10 yaşında olduğu halde ana olmuş kızlara pek çok tesadüf edilir. Hayret edersiniz ve bu kadar küçük çocukların ana olabilmelerine inanmak istemezsiniz. Size küçük bir çocuk gösterirler ki yumruk kadardır. Buzbek adı geçen eser sayfa 168. Megrellerin tuhaf olup da övünmelerine neden olan ahlak anlayışları bununla sınırlı kalmıyordu. Onların ahlak anlayışında usta hırsızların da ayrı ve seçkin bir yeri bulunuyordu. Bunların bilhassa bu işte büyük bir kabiliyet ve dehaları vardır. O da hırsızlıktır. Hırsızlıkla maharet pek takdir edilir. Mütehassıs ve mahir hırsızlar büyük bir adam addedilirler. Bu hünere sahip olmayan kimseler ise işe yaramaz bir mahluk diye muhakkar, yani hor görülürler. Bunların yaşamaların adeta hiçbir hikmeti kalmaz. Filhakika böyle bir adam kardeşleri hatta babası tarafından mütereddi, yani özürlü bir mahluk diye telakki edildiği için yabancı tacirlere onu hediye ederler. Yahut parayla satarlar ve uzak memleketlere gönderirler. Buzbek adı geçen eser sayfa 169. Buzbek'in verdiği bilgiye göre Megrel papazı kiliseye gelen bir İtalyan tüccarının değerli bıçağını çalıyor. Bir yandan çalmadım diyerek hırsızlığı inkar ederken diğer yandan da çaldığını kanıtlamak amacıyla bıçağın kılıfını tüccara gösteriyordu. Böylece hırsızlığıyla övünüyordu. Keza Megrel kralı Dadian, Kanuni Sultan Süleyman'a muhteşem bir yakut armağan ediyordu. Rivayete göre bu yakutu İran kralının oğlundan çalmış bulunuyordu. Bu konularda Apazyalılar, Abazalar da Megrellerden aşağı kalmıyor, onlarla adeta yarışıyorlardı. Bunlar zaten birbirleriyle sınırdaş oturuyorlardı. Karadeniz'in ucu bu Faş çayı vardır. Çıktığı yerler Megrelistan, Gürcistan, Dağıstan, Habarta, Çerkezistan'ın arasındaki Elbürz Dağı'ndan, Şatçe Dağları'ndan biriken dereler olup güneye doğru akarak Megrel ile Abaz arasında denize karışır. Batı tarafı Abazaların Çaçlar aşiretinin diyarıdır. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 99-100. Abazalar burada aşiretler halinde yaşıyordu. Evliya Çelebi'ye göre Abazalar 70 kabile ve aşiretten oluşuyordu. Bu aşiretlerden bazıları şunlardı: Çaçlar, Arlen, Çandalar, Büyük Çandalar, Osoviç, Keçler, Artlar, Satçe, Kamış, Suçeler, Çembe, Bozoduk, Bozodok, Aşkılı, Atma, Soğuksu, Katosi, Poşerhi, Ahçepsi, Beslep, Bağrar, Alakureyş, Cimakors, Macar, Yayharaş aşiretleri. Evliya Çelebi cilt 3 adı geçen eser sayfa 104-111. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre Megreller ile Abhazlar birbirlerinin kadınlarını ve çocuklarını çalarak satıyor, hırsızlık ve soygunculukla geçiniyorlardı. Abhaz kabilelerinden biri de Gümüşhane, Çamca, Çamca, Torul ve Trabzon arasında oturuyor ve bunlara Kabasika ailesine esinlenerek Kabasitenler deniyordu. Kabasitenler Trabzon İmparatorluğu zamanında saray muhafızlarını oluşturduğu Skolarlılar Partisi'ne karşı Yerliler Partisi, Mezokaldiyalılar olarak bilinen Mezokaldiye'yi oluşturuyorlardı. Bunlar Trabzon Vasileuslarını matbu tanırlardı. Doktor M. Fahrettin Kırzıoğlu adı geçen eser sayfa 33.